Alo Türkiye gazetesi. Bilgi 10. Sahibi Enver Ören. Sorumlu yönetmen Ragıp Karadayı. Program yönetmeni Niyazi Hancı. Program yazarı Mehmet Mert.
Merhaba sevgili dinleyiciler.
Yeni bir Alo Türkiye bilgi programıyla daha sizlere merhaba demenin mutluluğu içindeyiz.
Sevgili dinleyiciler, bu programımızı yine her zaman olduğu gibi Türkiye gazetesine gelen sorular ve bizim sayfanın verdiği cevaplara göre hazırladık. Şimdi dilerseniz bu programımızda yer alan konuları kısaca hatırlatalım.
İnsanlar hakkında kötü düşünmek, yani suizan günah mıdır?
Hamd ve şükür ne demektir?
Arkadaş nasıl olmalıdır? Gerçek dost kime denir?
Anne ve babanın çocukları üzerinde hakları var mıdır?
Riya, yani gösteriş caiz midir?
Ayrıca bilmek isteyip de soramadığınız, öğrenemediğiniz bazı meselelere verilen kısa cevaplarla fıkıh köşesi programımızın ana konuları.
Ve programımızın ilerleyen dakikalarında birbirinden değişik yaşanmış hayat hikayeleriyle ibretle dinleyeceğiniz menkıbeler de sunacağız sizlere.
Sevgili dinleyiciler, bir insanın gizli kusurlarını arkasından söylemek, yani gıybet, dinimizde kanserden beter bir hastalık olarak nitelenmiştir. Ancak gıybetin yanında hemen çoğumuzun bilmediği diğer bir hastalık da suizandır. Peki nedir suizan?
Suizan, bir kimseyi kötü zannetmek demektir. Hadis-i şerifte suizan etmeyiniz. Suizan yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız. Kusurlarını görmeyiniz. Münakaşa, haset ve düşmanlık etmeyiniz. Birbirinizi çekiştirmeyiniz. Kardeş gibi sevişiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, yardım eder. Onu kendinden aşağı görmez, buyurulmuştur. Bir müminin günah işlediğini zannetmek suizan olur. Kalbe gelen düşünce suizan olmaz. Eğer kalp o tarafa meylederse o zaman suizan olur. Kimseye suizan etmemeli demek yanlıştır. Müslümana suizan etmemek lazımdır. Yani Müslüman olduğunu söyleyen ve açıkça küfre sebep olan kimsenin bir sözünden veya işinden hem imanı olduğu hem de imansız olduğu anlaşılırsa bu kimsenin imanlı olduğuna hükmetmeli, hemen dinden çıktı dememelidir. Bu sebeple insanları suizanda bırakacak, yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek davranışlardan uzak durmalıdır. Şüpheli hareketlerle başkalarının dedikodu yapmasına sebep olursa onların işleyecekleri günaha ortak olmuş olur. Hasr-ı saadette Peygamber Efendimiz dışarıda hanımıyla bir hususta konuşurken oradan geçmekte olan bir sahabeyi görüp onu yanına çağırdı ve buyurdu ki: "Bu benim zevcemdir." O sahabe:
"Ya Resulallah, sizden de mi şüphe edilir?"
deyince Efendimiz: "Kan insanın damarlarında dolaştığı gibi şeytan da insana nüfuz eder, kalbine şüphe sokar," buyurdular. Mesela salih bir kimse şişe ile evine bir şey getirirken şişeyi kapalı bir torba içine koymalıdır. Böyle yapmayıp da bir gazete kağıdına sararak açıktan getirirse suizana sebep olabilir. Acaba içki mi diyenler çıkabilir. Böyle şüphe uyandıracak hareketlerden uzak durmalı, başkalarının kendisi hakkında dedikodu etmesine sebep olmamalıdır. Allah-u Teala'ya da suizan etmemelidir. Günahının affolunmayacağını zannetmek ona suizan olur. Şartlarına uygun tövbe yapılınca Allah-u Teala her türlü günahı muhakkak affeder. Dilerse küfürden başka günahları tövbesiz de affeder. Hadis-i Kutsi'de, "Kulum beni nasıl zannederse ona zannettiği gibi muamele ederim," buyuruldu. Kabul edeceğini ümit ederek tövbe edeni affeder. Hadis-i şeriflerde, "Allah-u Teala'ya hüsnü zan ediniz." Allah-u Teala'ya hüsnü zan etmek ibadettir. Yemin ederim ki Allah-u Teala kendisine hüsnü zan ederek yapılan duayı elbette kabul eder, buyuruldu. Diğer bir hadis-i şerifte, "Kıyamet günü Allah-u Teala bir kulunun cehenneme atılmasını emreder. Cehenneme götürülürken arkasına dönerek, "Ya Rabbi, dünyada sana hep hüsnü zan ettim," deyince, "Onu cehenneme götürmeyiniz. Kulumu bana olan zanlı gibi karşılarım," buyurur.
Sevgili dinleyiciler, bize birisi iyilik etse, onu metheder, sevgi besleriz yüreğimizde. Ya peki her zerremizle bizi yoktan var edip yaşatan, sayısız nimetler bahşeden Rabbimize şükrümüzü eda edebiliyor muyuz acaba? Varlıkta ve yoklukta bize damarlarımızdaki kandan daha yakın olan Cenab-ı Hakk'ı ne kadar hatırlıyoruz? Evet, hamd ve şükür nedir? Nasıl yerine getirilebilir?
Hamd hem geçmişi ve hem de geleceği içine alır. Şükürse geleceğe aittir. Daha geniş bir ifadeyle hamd dil ile, şükür hem dil hem kalp hem de diğer uzuvlarla yapılmaktadır. Hamd gelecek nimetten önce de sonra da olabilir. Şükürse nimetten sonra olur. Bu tariflerden anlaşılacağı üzere hamd şükürden daha umumidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat isimli kitabında buyuruyor ki, sevilenin her şeyi sevenin gözünde her zaman sevgilidir. İncitirse de, iyilik ederse de sevilir. Sevmek nimetiyle şereflenenlerin, sevmenin tadını alanların çoğu, sevdiğinin iyiliklerine kavuşunca sevgileri artar. Yahut incitmesinde de, iyiliğinde de sevgileri değişmez. Sevdiğinin hiçbir hareketi ona çirkin gelmez. Sıkıntılı ve neşeli zamanlarında hep hamd eder. Hamd etmek şükretmekten daha kıymetlidir. Şükretmekte nimetler göz önündedir. Hamd ederken nimetleri de elemleri de sevilmektedir. Çünkü Allah-u Teala'nın verdiği elemler de nimetler gibi güzeldir. Hamd devamlıdır. Nimet zamanında da sıkıntılı hallerde de hamd edilir. Şükürse nimet zamanlarındadır, devamlı değildir. Nimet kalmayınca, ihsan bitince şükür de kalmaz. Evliyanın büyüklerinden Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri henüz küçük talebeydi. Hocası Sırrı Sekati Hazretleri hacca giderken onu da beraberinde götürmüştü. Hac farizesi bittikten sonra hacca gelen alimlerden pek çoğu Mescid-i Haram'da oturmuşlar, şükür hakkında sohbet ediyorlardı. Sıra talebe Cüneyd'e gelmişti. Sırrı Sekati Hazretleri yüzünü Cüneyd'e döndürüp, hadi yavrum, şükür hakkında sen de bir şey söyle buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, şükür Allah-u Teala'ya verdiği nimetleriyle asi olmamak, onun razı olmadığı şeyde kullanmamaktır deyince, bütün alimler hayret edip bu cevabın doğruluğunu tasdik ettiler. İşin doğrusu, Allah-u Teala'nın gönderdiği elemlerinde, sıkıntılarında seven için bir nimet olduğu düşünülmelidir. Ve daima elhamdülillahi ala külli hal demelidir. Yani her halükarda Allah-u Teala'ya hamdolsun demektir.
Ne mutlu her halükarda Cenab-ı Hakk'a hamd eden, şükretmesini bilen insanlara. Evet sevgili dinleyiciler, kişinin niyeti hayırlı olunca akıbeti de hayırlı oluyor. İşte bu niyete uygun yaşamak isteyen iki mübarek sahabinin gerçek hikayesi. Hifa Hatun. Birlikte dinleyelim.
Hifa Hatun, Peygamber Efendimiz zamanında Medine-i Münevvere'de yaşayan ve güzelliği dillerde dolaşan çok zengin bir kadın. Bir gün Peygamber Efendimizin huzuruna gelerek der ki,
ya Resulallah, beni cennete götürecek bir iş öğret ki onunla amel edeyim.
O sallallahu aleyhi ve sellem, önce evlenmen lazımdır. Bununla dinin yarısını emniyete alırsın buyurdular.
Ya Resulallah, küfüm dengim kim olur? Beni Habeş hükümdarı Melik Necaşi istedi ama ben onu istemedim. Ubeydullah 100 deve ve başka şeyler verdi. Onu da kabul etmedim. Halbuki bugün siz kurtuluşumun evlenmekte olduğunu bildiriyorsunuz.
Peygamber Efendimiz böyle manasında tasdik edince,
ya Resulallah, siz kimi beğenir ve neyi uygun görürseniz ona razıyım.
Esaptan kimin ismini verirse diğerlerinin ümitsiz olacağını düşünen Peygamber Efendimiz, mescide sabahleyin en evvel kim gelirse Hifa Hatun'la o evlensin buyurdular. Fakat ilahi hikmet, o sabah bütün eshap mescide gelmekte geç kalmışlardı. Yalnız Süheyb hariç. Süheyb, Hifa Hatun'un aksine mal bakımından oldukça fakir, siyaha yakın bir yüzü ve güzel olmayan bir fiziki görünümü vardı. Uzun boylu, zayıf ve ince yapılıydı. Bu haliyle mescide ilk gelen Süheyb radıyallahu anh olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra ifa hatuna durumu bildirince o Allahu Teala'nın kazasına razı olup kabul etti. Daha sonra Peygamber Efendimiz bir hutbe okudular ve "Ya Süheyb, kalk hanımın için bir şey al." buyurdular.
"Ya Resulallah, dünyalık olarak bir dirhem gümüşüm bile yok."
deyince İfa Hatun 10.000 dirhem gümüşle bir kese gönderip hediye ettiğini bildirdi. Süheyb düğün hazırlıklarını tamamlayarak neticeyi Peygamber Efendimiz'e arz etti. Bunun üzerine o sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Süheyb, hanımının elinden tut, evine götür." buyurdu.
"Ya Resulallah, benim evim mescittir. Evim yok ki, hangi eve götüreyim?"
deyince de İfa Hatun konaklarından birini Süheyb'e hediye etti. Böylece İfa Hatun Süheyb'le birlikte bu eve gittiler.
"Ey Süheyb."
"Buyur ya İfa."
"Soyluları, zenginleri dengim değil diyerek beğenmezken çok hikmetli bir evliliğim oldu. Şunu bil ki ben sana nimetim, sen bana mihnetsin."
"Doğru dersin ya İfa."
"Ya Süheyb, istersen sen bu nimete şükür için, ben de bu mihnete sabır için bu geceyi Allahü Teala'ya ibadet ve taat ile geçirelim."
"Doğru dersin ya İfa."
"Sen şükredicilerin, ben de sabredicilerin sevabına kavuşuruz."
"Evet ya İfa, Resulullah Efendimiz'den duydum. Cennette yüksek çardaklar vardır. Bunda yalnız şükür edenler ve sabredenler bulunur." buyurmuşlardı.
Ve böylece sabaha kadar geceyi ibadet ve taatla geçirdiler. Nihayet sabah oldu. Süheyb her zaman olduğu gibi mescitteki yerini alırken Cebrail aleyhisselam olanları aynen Peygamber Efendimiz'e bildiriyordu. Saadet kaynağı Efendimiz, "Ey Süheyb, geceki halini sen mi anlatırsın, ben mi söyleyeyim?" buyurdular.
"Ya Resulallah, siz söyleyiniz."
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olup bitenleri eshab-ı kirama aynen anlatarak Allahu Teala'nın bu hareketlerinden razı olduğunu haber verdiler. Süheyb'e cennetlik olduğunu ve cennette cemalullahı göreceğinin müjdesini verdiler. Gün Süheyb'in günü. Şimdi Süheyb bayram ediyor. O kendinde değil artık. Cenab-ı Hakk'ın didarına kavuşma şevkiyle başını secdeye koymuş, canı gönülden yalvarıyor.
"Ya Rabbi, daha dünyadayken mağfiret edildiğimin, rızana kavuştuğumun müjdesini aldım. Ya Rabbi, kerem ve ihsanınla rızana kavuşmuşken tekrar günahlara bulaşmadan ruhumu kabzeyle."
Allahül Alem onun bu duasını kabul etmişti. Eshab-ı kiram daha secdedeyken Süheyb'in vefat ettiğini gördüler. Eshab-ı kiram bu duruma hem gıpta ettiler ve hem de ağladılar. Peygamber Efendimiz, "Size daha da garip olanını haber vereyim mi? İfa Hatun'da şu anda evinde ruhunu Hakk'a teslim etti." buyurdular. Neticede her ikisinin de yıkanıp kefenlenip namazları kılındı. Yan yana iki mezar kazıp her ikisi de iki kabre konup defnedildiler. Dikilen mezar taşlarında şunlar yazılıydı: "Bu Allahu Teala'nın nimetine şükredenin kabridir. Bu Allahu Teala'nın mihnetine sabredenin kabridir."
Sevgili dinleyiciler, işlerimizin rast gitmediği, başımızın belalardan kurtulmadığı zamanlar olur hayatımızda. Ve böyle durumlarda çoğumuzun, "Beni bu hale arkadaşım düşürdü." ya da "Hep arkadaşlarımın yüzünden." gibi sözlerle mazeretler buluruz kendimizce. Gerçekten arkadaş deyip de geçmemeli sevgili dinleyiciler. Bakın, kişinin dini arkadaşının dini gibidir hadisi şerifi meseleyi ne kadar da açıkça izah ediyor. Evet, Gerçekten dost kimseler bulmalıyız kendimize. Peki ama arkadaşımızı, dostumuzu kimlerden ve nasıl seçmeliyiz? Bu dostluğun ölçüsü ve sınırları ne olmalıdır?
Büyük bir zat oğluna şöyle nasihatte bulunur. Oğlum, Allah'ı anan bir topluluk görürsen onlarla beraber ol. Eğer ilim sahibiysen ilmin onlara faydalı olur. İlim sahibi değilsen onlardan bir şeyler öğrenirsin. Allah'ı hatırlamayan kimselerle beraber olma. İlim ehli de olsan ilmin onlara faydası olmaz. İlim ehli değilsen daha çok zarara girersin. Eğer Allah onlara gazap ederse, layık olmasan bile gazaba uğrarsın. İyilerle beraberken, Allah onlara rahmetle nazar ederse, layık olmasan bile sen de o rahmetten istifade edersin. Buhari ve Müslim'de bildirilen hadisi şerifte, melekler Allah'ı anan bir toplulukla karşılaşırlar. Allah-u Teala meleklere, şahit olun ki ben bunların hepsini affettim buyurur. Melekler, ey Rabbimiz, bunların içinde başka bir iş için gelen günahkar biri var. Onu da mı affettin diye sorarlar. Allah-u Teala, evet, onu da affettim. Salihlerle beraber olan kötülerden olamaz buyurdu. Arşın altında şöyle yazılıdır. Bir kimse salihler gibi amel işlese, fakat günahkarlarla düşüp kalksa, iyi amelleri boşa gider. Kıyamette kötülerle beraber haşrolur. Bir kimse de kötüler gibi amel işlese, fakat Müslüman olan iyi kimseleri sevse, onlarla beraber olsa, günahları iyiliğe çevrilir, iyi kimselerle beraber haşrolur. Evet sevgili dinleyiciler, iyi kimselerle dost olmalı ve bunların sayısını çoğaltmaya çalışmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, çok dostunuz olsun. Çünkü Rabbiniz kerimdir. Kıyamette dostları arasında bulunan kuluna azap etmekten haya eder. Çok tanıdığınız olsun. Kıyamet günü her biri ayrı şefaat eder. Allah yolunda bir din kardeşi edinene Allah-u Teala cennetteki derecesini yükseltir. Şeytan insana kötü arkadaş vasıtasıyla günah işletir. Bu sebeple akıllı ilim sahibi, iyi ahlaklı, doğru sözlü, cömert ve günahlardan kaçan kimselerle arkadaşlık etmelidir. Kur'an-ı Kerim'de mealen benim yolunda gidenlere uy buyuruluyor. Allah-u Teala Davud Aleyhisselam'a vahyetti ki kendine dost ara. Beni sevmeyenlerle arkadaşlık etme. Bunlar senin düşmanındır. Kalbini karartır ve seni benden uzaklaştırır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki ev almadan önce komşu, yola çıkmadan önce arkadaş edinin. Yolculuktan önce de azık tedarikine çalışın. Bir kimse alimlerle, salihlerle beraber olsa, hiçbir şey istifade edemese bile onların yüzüne bakması onun için büyük bir nimettir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, alimin yüzüne Kâbe'ye ve Mus'haf'a bakmak ibadettir. Hiçbir şey öğrenmese bile ilim sahibi Müslüman iyi kimselerle bulunmanın şu faydalarını görür. 1. İlim talebesinin faziletine kavuşmuş olur ve günah işleyenlerin gittiği yerden kalbi soğur. 2. İlim ehliyle kaldığı müddetçe günahlardan uzak olur ve Allah-u Teala ilim ehliyle bulunmayı ona sevdirir. 3. Bu niyetle evinden çıkışından itibaren rahmete girmiş olur ve attığı her adım günahına kefaret olur. 4. İlim ehline inen rahmetten o da istifade eder ve alime uyanlar gibi sevaba kavuşur. 5. Onları dinlediği müddetçe kendine sevap yazılır. 6. Melekler ondan memnun olur.
Evet sevgili dinleyiciler, arkadaşını iyi kimselerden seçen kişiler nihayette mutlu olmayı da başarıyorlar. Ne var ki arkadaş seçerken onun dış görünüşüne, kısa vadeli cazibelerine aldananlar da yok değil. İşte şimdi anlatacağımız gerçek bir hadise bu duruma düşen genç bir kızın acı dramını anlatıyor. Birlikte dinleyelim.
Ben 19 yaşını yeni bitirmiş genç bir kızım. Bundan 6 ay kadar önce şu anda oturmakta olduğumuz mahalleye taşındığımızda yaşıtım olan bir kızla tanışmıştım. Hülya adlı bu kız arkadaşım beni hiç yalnız bırakmıyor, hediyeler vererek çok sevdiğini söylüyordu. Ben de böylesine güler yüzlü, görünüşte cömert, temiz kalpli bir kız arkadaşım olduğu için çok mutluydum. Öyle ki annemin de Hülya'yı benim gibi sevmesini istiyordum. Fakat annem anlayamadığım bir hisle Hülya'yı sevmek şöyle dursun, bir güler yüz bile göstermiyordu ona. Evet, annem Hülya'dan hiç hoşlanmamıştı. Ama ben annem hoşlanmadı diye arkadaşımdan uzak kalamazdım doğrusu. Hülya bana şimdiye kadar öğrenmediğim şeyleri bir çırpıda öğretivermişti. Arkadaşlığımız gün geçtikçe ilerliyordu. Hatta bazı günler annemden rica minnet izin alıp Hülyalara gidiyoruz diye çarşıya gezmeye çıktığımızda olmuyor değildi. Yine bir sabah kapı vuruldu.
Ayşe kızım, ben mutfaktayım, kapıya bakıver.
Peki anne. Allah Allah, sabahın bu saatinde kim olabilir acaba? Kim o?
Benim canım Hülya.
Aa, hoş geldin Hülya'cığım.
Hoş bulduk.
Ne o? Gelmiyor musun yoksa? Ben ne bileyim, annemden izin alamadım da. Hep bu kadar erken geleceğimi de tahmin etmiyordum doğrusu.
Aman canım sen de. Gezmenin erkeni gece mi olurmuş? Hem erken çıkarsak günün tadını daha fazla çıkarırız. Biliyor musun, bugün seni hiç görmediğim bir yere götüreceğim. Nefis bir yer. Orayı görünce evde oturduğun için kızacaksın kendine. Hadi. Hadi ne bekliyorsun hala?
Hülya, bak dinle ne diyeceğim.
Hayır efendim, dinleyemem. Hadi çıkıyor muyuz çıkmıyor muyuz?
Dur çekiştirme. Bu halde nereye çıkarım? Daha doğru dürüst giyinmedim bile.
Olsun, bu halinle de çok güzelsin. Hadi çıkalım, sana bir sürprizim var.
Sürpriz mi?
Evet. Gelirsen görürsün, bayılacaksın.
Anneme de ayıp olacak ama.
Neyse, dur bekle, izin alıp geleyim. Nasıl? Sahili beğendin mi? Hele şu insanlar nasıl da cıvıl cıvıl. Sahi, annenden izin nasıl kopardı bize?
Biraz zor oldu.
Neyse, düşünme evi şimdilik. Bak işte geldik. Sahil çay bahçesi.
Ay, bu muydu sürprizin?
Acele etme, birazdan görürsün. Evet, işte arkadaşlar da gelmiş. Bizi bekliyorlar. Hadi Ayşe, yürüsene.
Ay, sürpriz dediğim bu muydu?
Ne oldu Ayşe?
Ben gelmiyorum.
Aman be kızım, naz yapmanın sırası mı? Bak Hakan ve Murat bizi bekliyor. İşte gördüler bizi. Merhaba çocuklar.
Ben eve dönüyorum. Sen istiyorsan git.
Ayşe, lütfen ne olur gel benimle. İnan çok hoşuna gidecek. Hadi.
Bizi iki yabancı erkeğin beklediğini söyleseydin gelmezdim. Bu hiç hoşuma gitmedi.
Lütfen, bunda kötü bir şey yok. İnan çok iyi çocuklar. Hadi gel. Alt taraf onlarla tanışıp iki bardak çay içeceğim.
Peki ne yapalım? Ama sadece 10 dakika, tamam mı?
Anlaştık. Sadece 10 dakika.
Evet. Sadece 10 dakikalığına oturduğumuz masadan tam 2 saat sonra kalktı. Öyle ki başlardaki güya sert tavrım gittikçe yumuşamaya, hayata bakışım değişmeye başlamıştı. Önce beni Hakan'la tanıştırdığı için Hülya'ya kızıyorken şimdi ne kadar iyi bir kız diye düşünüyordum. Evet, Hakan hoşuma gitmişti doğrusu. Kibar, beyefendi, üstelik sevimli bir çocuktu. Akşam eve dönerken tam evlenilecek biri diye düşünmeye başlamıştım. Karma karışık duygular içinde eve geldiğimde annemin imalı bakışları rahatsız etmişti beni. Ama durmadım üzerinde. Odama çıktım, hayaller kurmaya başladım. Artık günler geçmek bilmiyordum. Öyle ki Hakan'la buluşabilmek için anneme olmadık yalanlar uyduruyordum. Yine bir gün tam sokağa çıkacakken annemin sert ikazıyla titredim.
Ayşe.
Buyur anne.
Çok değiştin kızım. Eskiden böyle değildin.
Ne değişmesi anne, her zamanki Ayşe'yim.
Sen onu papucuma anlat. Dakikalarca aynanın karşısında süslenip püslenmen, çevrene karşı ilgisizliğin, konuşmaların, hareketlerin.
Üf anne.
İşte numunesi. Eski Ayşe böyle miydi?
Anne, çocuk muyum ben? Umacı gibi bir köşede büzüşüp kalayım mı? Gezmek, konuşmak, tanışmak. Şöyle etrafındaki ailelere bir baksana. Bir tek senin mi kızın var?
Şu haline bak. bir hülyadır tutturmuş gidiyorsun. Baştan beri ona bir türlü ısınamadım. Kimin nesi, neyin sesi?
Ay anne, Hülya benim arkadaşım. En iyi anlayan da o beni.
Aklının yerinde yeller esiyor senin. Kimin iyi olduğunu nereden bileceksin sen? Bu durumunu babam bir duyarsa...
Ay sakın ha. Çocuk yerine koyuyorsun da ona kızıyorum. Birden sinirlerim boşaldı işte. Kusuruma bakma anne, ne oldu? Hem yakından tanımadığın için öyle diyorsun. Hülya çok iyi birisi.
Umarım dediğin gibidir.
Şimdi nereye? Şöyle bir dolaşıp hemen döneceğim ha. Tamam mı? Anne ne olur, tamam mı?
Gitme desem de zaten.
O an için kendimi toparlayıp Zevair'i kurtarmıştım. Aslında aileme sürpriz yapmayı düşünüyordum. İleri görüşlü, aydın bir kız olduğumu herkese ispatlamalıydım. Böylece günler geçerken ben işi iyice ilerletmiştim. Hakan'la birlikte gezip tozuyor, beraber olduğumuz zamanlarda evlilik üzerine hayaller kuruyorduk. Artık onu görmeden edemiyordum. Nefsim, kötü arkadaşım ve cahilliğim beni kör ve sağır etmişti. Sıhhatli düşünemez, bağımsız hareket edemez olmuştum. Sıcak aile çevremden her geçen gün biraz daha uzaklaşıyordum. Ama nereden duymuşsa duymuş, annem bu durumumu hissetmişti.
Ayşe, artık sokağa çıkman yasak.
Aa, neden?
Yasak dedim sana.
Çıkacağım işte.
Babana haber ver. Her şeyi biliyor.
Neyi biliyorsun?
Hakan denen bir kopukla gezip tozduğunu. Hep bu Hülya denen şıllığın yüzünden oldu bunlar. Suçun büyüğü bizde zaten.
Şıllık deme arkadaşıma. Hem Hakan'ın ne kadar centilmen de yakışıklı biri olduğunu bilmiyorsun sen. Sözleştik evleneceğiz.
Evlenecek misiniz? Bizden habersiz. Kendi başınıza.
Ne var bunda? Şimdi gençler hep böyle.
Vay başıma gelen.
Birbirimizi seviyoruz anne. Ne olur biraz anlayışlı ol. Size sürpriz yapacaktık anneciğim. Ne olur anla. Yakından tanıyınca Hakan'ı seveceksin. Emin ol anne.
Sokakta tanışıp sonuna kadar evliliği devam etmiş bir aile gösterir misin bana? Ha? Gösterir misin?
Daha fazla üzerime gelme anne.
Nereden nereye? Annesinin gözünün içine bakan, üzülmemesi için üzerine titreyen Ayşe, yani ben ne hale gelmiştim. Bir an için bunları düşündüm de hemen Hülya geldi hatırıma. Modaya ayak uydurmak, modern anlayışlı bir kız olmak, sonra mesut yaşamak, mutlu bir yuva kurmak bunları gerektiriyordu. Hülya demişti zaten, mücadele etmeliydim. Ancak o zaman kavuşurdum bu istediklerime. Annemin az çok kültürü olsa da bu yeni anlayışı pek bilmiyordu. Yoksa o da karşı durmazdı bana. Bir anda bunlar geçince zihnimden hızla sokağa attım kendimi. Yürüdüm, yürüdüm. Birden Hakan'la buluşmak, dertleşmek geldi içimden. Çünkü beni en iyi anlayan oydu. Hakan'ın bulunduğu yere yöneldim. Burası daha çok kızlı erkekli grupların gittiği, batı müziği denilen her türlü gürültünün hakim olduğu, sözüm ona bir eğlence yeriydi. Kapıdan şöyle bir içeriye göz attım. Bir de ne göreyim? Hakan her zamanki oturduğumuz masada oturuyordu ama benim yerimde bir başka kız vardı. Hareketleri, mimikleri aynen bana yapılanlar gibiydi. Defalarca dinlediğim aynı sözler bir başka masum genç kızı tuzağa düşürmek için dökülüyordu. Aynı evlilik masalları, aynı hayaller. Birden kendimi kaybettim, hızla içeri girerek karşısına dikildim ve... Sen,
Hakan, nasıl yaparsın bunu bana? Beni nasıl aldatırsın?
Diye avazım çıktığı kadar bağırdım. Ne yapsa beğenirsin? Bu şekilde karşısına çıkmam durumunda büyük bir değişiklik veya şaşkınlık meydana gelmedi bile. Sadece yüzüme karşı biraz sırıttı, sonra da...
bu işler böyle, işine gelirse.
Dedi. Hepsi bu kadar. Orayı nasıl terk ettiğimi, eve nasıl geldiğimi tam olarak hatırlamıyorum. Sadece zapt etmeye çalıştığım hıçkırıklarımı duyanların merakla ve acıyarak bana baktıklarını hatırlıyorum. O kadar. Tövbe ettim Allah'a. Binlerce tövbe ettim. Ne olduğunu, kim olduğunu bilmediğim kimselerle arkadaşlık kurmaya, başıboş sokağa çıkmaya, anne baba sözü dinlememeye binlerce tövbe ettim. Kötü arkadaşın kötülüğü ne büyük felaket Allah'ım. Önce genç kızlık edebimi aldı, sonra hayamı yok etti. Sonra şeytana ve nefsime ve kendine esir etti. Fakat Allah'ımın lütfu ve ihsanı yetişti ve daha büyük felaketlerden kurtuldum. Bu hatıramı size niye anlattım? Çünkü aynı tuzaklar her an devam ediyor. Başka anneler, başka kızlar, başka caniler her zaman her yerde mevcut. Hem de binlercesi. Deniz aile evlatlarının edep ve hayasını yok etmek, iffet ve namusunu ayaklar altına almak için bekleşen binlerce yılan ve çıyan. Önce şerbete katılmış zehirli sözleriyle bu kötü arkadaşlar avını kendine bağlıyor. Sonra da sonrasının en hafifi benimki gibi. Genç kardeşlerime sesleniyorum. Sakın ha, hiçbir maddi menfaat beklemeden sizin iyiliğinizi isteyen anne ve babalarınızı üzmeyin. Büyüklerinizin sözlerini dinleyin. İslam'ın ahlakıyla ahlaklanın. O temiz yaratılışlı annelerin gönlünden gelen öyle şaşmaz bir sağduyu var ki, düşündükçe iliklerime kadar titriyor.
Sevgili dinleyiciler, anne ve babalarımız bizler için öyle büyük bir nimettir ki, anlatmaya kalkışsak kitaplara sığdıramayız. Gözünden çok koruyup gözettiği çocuğunun ayağına diken batsa, ciğerinden vurulmuşçasına acı çekerler. Yemez yedirir, giymez giydirir, bir tehlike karşısında yüreklerinde kale kurarlar korumak için çocuğunu. Hatta öyle anneler vardır ki, evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş evladını, hala küçücük bir çocukmuş gibi görmekten adeta zevk alır, ömrünce sürdürür sevgisini, şefkatini. Ya babalar, ele güne muhtaç etmemek için çocuğunu feda eder çoğu zaman hayatını, ömrünü. Çünkü bilir evladının kendisine emanet olduğunu. Evet sevgili dinleyiciler, kendilerini çocukları için adeta vakfetmiş olan anne ve babalara karşı çocukların tutumu ne olmalıdır? Dinimizde anne ve baba hakkı nedir?
Ana babaya iyilik, ihsan ederek onların yaptıklarına karşılık şükretmelidir. Kur'an-ı Kerim'de ana babaya şükredilmesi emredilmiştir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allah-u Teala'nın rızası, ana babanın rızasındadır. Allah-u Teala'nın gadabı da, ana babanın gadabındadır. Bir gün Peygamber Efendimizin huzuruna bir kimse gelerek, ya Resulallah, izin verirseniz sizinle beraber gazaya, cihada gelmek istiyorum deyince, Peygamberimiz, anam babam var mıdır buyurdular. Bunun üzerine, evet var diye cevap verince, bu sefer Efendimiz, onun yanında bulun, senin cihadın ona hizmet etmektir buyurdular. Yine bir gün, Abdullah İbni Ömer Hazretleri, annesini sırtına almış, Kabe-i Muazzama'yı tavaf eden bir kimseyi gördü. O kimse, İbni Ömer Hazretlerine dedi ki, efendim, annemi böyle sırtıma alıp, Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettiriyorum. Acaba annemin hakkını ödemiş olur muyum? O zaman, mübarek sahabi, annenin hakkının %1'ini bile ödeyemezsin. Ancak, iyi muamele eder ve güzel bakarsan, yapacağın en küçük bir hizmete bile çok büyük sevap verilir. Enes bin Malik Hazretleri de şöyle anlatır. Peygamber Efendimiz zamanında Alkame isminde bir genç vardı. Hep ibadetle meşgul olur, yaz kış oruç tutardı. Bu genç hastalandı. Fakat dili tutulup bir şey söyleyemiyordu. Durumdan Resulullah Efendimiz haberdar edildi. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali ile Ammar bin Yasir Hazretlerini gönderdi. Onlar gence kelime-i şehadet telkin ettikleri halde genç söyleyemiyordu. Peygamber Efendimiz Bilal-i Habeşi Hazretleri vasıtasıyla durumdan haberdar edildi. Peygamber Efendimiz yanında bulunanlara Alkame'nin anası babası var mıdır diye sual etti. Evet ya Resulallah. İhtiyar bir annesi var dediklerinde annesini buraya getirin buyurdular. Annesi gelince Peygamber Efendimiz Alkame'ye ne oldu? Seninle geçimi nasıldır? Anlatın buyurdular.
Ya Resulallah, Alkame çok iyidir. Hep ibadetle meşgul olur. Ama ben ondan razı değilim. Çünkü o hanımının rızasını benim rızamdan üstün tutmaktadır.
Deyince Resulullah Efendimiz dilinin tutulması bu yüzdendir. Ona hakkını helal et, dili açılsın buyurdular. Bunun üzerine bağrı yanık anne...
Ey Allah'ın Resulü, o benim hakkıma riayet etme, hakkımı helal etmez
dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ey Bilal, eshabı çağır, etraftan odun toplasınlar, Alkame'yi yakacağız. Çünkü annesi ondan razı değildir buyurdu. Kadıncağız bunları işitince dedi ki,
ya Resulallah, oğlumu benim gözümün önünde mi yakacaksınız? Kalbim buna nasıl dayanabilir?
Deyince Resulullah Efendimiz, cehennem ateşi dünya ateşinden çok daha kızgın ve yakıcıdır. Sen ondan razı olmadıkça onun hiçbir taati makbul değildir buyurdular. Kadıncağız bunları işitince ağlamaya başladı ve dedi ki,
ya Resulallah, ben ondan razı oldum, hakkımı helal ettim.
Böyle söyledikten sonra oğlunun yanına gitti ve oğlunun sesini duydu. Kelime-i şehadeti rahatlıkla söylüyor. Aynı gün vefat etti. Cenaze hazırlıkları yapılıp defnedildi. Definden sonra Resulullah Efendimiz eshab-ı kirama, ey eshabım, ey muhacir ve ensar, hanımını annesinden üstün tutana Allahu Teala ve melekler lanet eder buyurdular.
Sevgili dinleyiciler, köylerden büyük şehirlerimize göç olanca hızıyla sürüyor. Yeni bir çevreye, değişik insanlara ve farklı bir kültüre uyum sağlamaksa o kadar kolay olmuyor. Birçok problemi halletmek gerekiyor. Tabii bu problemlerin en başında aile için iletişim ve çocuk eğitimi geliyor. Eskiden köy yerlerinde daha çok bir araya gelen bireyler artık haftanın belli günlerinde bir araya gelebiliyorlar. Çevrenin de etkisiyle aile içindeki düzen, düzensizlik haline alıyor. Neticede iş olacağına varıyor. Evet, işte köyden kente göç etmiş bir ailenin çarpıcı olduğu kadar da tüyler ürperten acı hikayesi. Birlikte dinleyelim.
Ben 21 yaşında hayata küsmüş ve babamın değerini çok geç anlamış bir kızım. Şu anda ızdırap içinde yaptığım hataların bedelini ödüyorum. Ama şu da bir hakikat ki artık her şey için vakit çok geç. Bundan 3 yıl önce liseyi son sınıfında terk edip bir hevesle bilgisayar kursuna yazılmıştım. Ne var ki hevesim daha kursun ilk haftasında uçup gitmişti bile. Ama olsun, hiç değilse evden gündüzlere uzaklaşmak bana yetiyordu. Kursa başlayalı daha birkaç gün olmuştu ki kursa tanıştığım bir kız arkadaşla gezmeye çıkmıştık. Biraz gezip tozduktan sonra dinlenmek için bir çay bahçesine oturduk. Henüz çaylarımızı yudumlamaya başlamıştık ki iki şık giyimli genç yanımıza geldi. Oturmamızda bir mahsur var mı? Deyip daha biz cevap bile vermeden sandalyelere kuruluverdiler. Tanışma faslından sonra laf nerede çalıştığımıza gelmişti. Ben henüz ağzımı bile açmadan kız arkadaşım olabildiğince soğukkanlı bir tavırla, bir yerde çalışmıyoruz, zaten ihtiyacımız da yok, babalarımız oldukça zengin deyiverdi ve sırıtmayı da ihmal etmedi. Tabii olarak oyuna ben de alet olmuştum. Ertesi gün yeniden buluşmak üzere masadan kalkarken zengin bir aile kızı olduğum yalanına neredeyse ben de inanacaktım. O günü yalanımla kendimi avutarak geçirdim. Tabii akşam olup da gece kondumuzun kapısından içeri girene kadar. Adeta sinirimi kapıdan çıkarırcasına hızla kapıyı kapattım. Ne oldu yavrum? Bir şeye mi üzüldün? Bir şeye mi? Ah anne, bu ev. Sizlerden her şeyden utanıyorum.
Ne? Bizden utanıyor musun?
Utanmak mı?
İğreniyorum sizden, iğreniyorum. Sizden, bu evden, bu eşyalardan, konuşmalarınızdan, elbiselerinizden, her şeyden iğreniyorum.
Delirdin mi kızım? Neler söylüyorsun sen?
Evet, delirdim. Sizin yüzünüzden delirdim.
Bizim yüzümüzden mi? Ne yaptık kızım sana?
İşte mesele de bu ya. Hiçbir şey yapmadınız. Gecekonduda oturmaya mahkum ettiniz beni. Sizlerden iğreniyorum.
Evet. Evet, bu lafı söyledim. Beni doğurup büyüten anneme Benim de kardeşlerim için sabahtan akşama kadar sokaklarda temizlik yapan babama bunları söyledim. Ertesi gün kursa gidiyorum bahanesiyle evden çıkıp arkadaşlarla buluştum. Hiçbir şey olmamış gibi gezip tozdum. Öyle ki evdeki hadiseleri çoktan unutmuştum bile. Evdekiler de unutmuş görünüyordu. Artık kursa falan da gitmiyordu. Annem her defasında bir şeyler anlatmak istiyor. Fakat ben bunu bir türlü fırsat bırakmıyordum. Gezip tozduğum arkadaşlarıma da gerçek durumdan hiç bahsetmiyordum. Bu durum birkaç ay böyle devam etti. Öyle ki her geçen gün masraflarım katlanarak artıyordu. Zavallı babacığım evde hiç gülmeyen yüzümü bir kez olsun güldürebilmek için daha fazla çalışıyor. Gece geç saatlere de geliyordu. Anneme verip bana verilmesini istediği parayı burnumun ucuyla alırken fark ettirmeden bana baktığını hissediyordu. Parayı alıp teşekkür etmediğimi görünce adeta dünyası yıkılır gibi oluyordu. Benimle konuşmak için zemin kolladığı belliydi. Fakat öksürüğü sıklaştığı için yaklaşmıyordum yanına. Aradan ne kadar zaman geçti bilemiyorum. Bir gün arkadaşımla birlikte Sultanahmet civarında gezerken kalabalığın çevrildiği bir grup gördük. Yüreğimde tarifi mümkün olmayan bir sızı beni kalabalığa doğru çekiyordu. Önce direndim ayaklarıma. Fakat merakımı yenemeyip kalabalığa yaklaştım. Tabii arkadaşım da yanımdaydı. Yerde yatan bir insandı bu. Belli ki ölmüştü. Her kafadan bir ses çıkıyordu.
Allah Allah. Ne oldu bu adamı? Ya kardeşim yok mu bu adamı sana ya? Yardım edin de evine götürelim.
Ne oluyor? Aslan var orada.
Ya aslasın kardeşim. Ölmüş adam. Ölmüş. Hadi yardım edin de evine götürelim. Bir şu üstünü arayalım bakalım. Belki üzerinde adres falan var mı?
Bana ya, kardeşim.
Görsün ya adamı.
Belediyeyi al verdim. Baksana çöpçüye benziyorum.
Allah Allah.
Çöpçü mü? Şuna daha yakından baksan. Ve bakmayın. Baksan mı acaba? Ha. Aman. Aman Allah. Bu adam benim babam. Babam ölmüş. Şimdi ne yapacağım ben? Bir anda fırlayıp, bu benim babam, canım babam. Sana ne oldu diye ağlayıp sızlayıp boynuna sarıldığımı mı zannediyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Üstümde maaşının yarısıyla aldığım güzel kıyafetler dururken o kıyafeti içinde boynuna sarılamadım. Ve hemen oradan uzaklaştım. Evet, babam ölmüştü artık. Hem de ölüm halinde bile kendisinden utanan kızlarına ekmek parası değil, hani kürpedikür parası kazanırken. Ölümünden sonra mesleğinden utandığım babama vicdanımdan gelen bir sesle haykırmak geldi içimden. Neden utandım senden baba? Neden? Niçin beni kendinden utanmayacak bir evlat olarak yetiştirmedin? Yoksa sen de mi bilmiyordun sahipsiz bırakılan evladın böyle olacağını? Senin çöpçü olmandan gurur duyabileceğin bir ahlakı niçin vermedin baba? Niçin vermiyor bu toplum? Bu soruları kendi kendime sorup sarsıla sarsıla ağladım peşimde. Şimdi size sesleniyorum. Anneler, babalar, eğitimciler. Babalarının çöpçü olması, simit satması, ayakkabı boyacısı olmasından utanmak yerine gurur duyacak bir evlat yetiştirin ne olur. Çünkü bu evlatlar İslam ahlakı üzerine yetişen evlat demektir ki bunlara cemiyetimizin çok ihtiyacı var. Eğer ben de ailemden veya çevremden böyle eğitim görmüş olsaydım mesleğinden utandığım babamı hiç olmazsa ölüm anında yalnız bırakmaz, ölürken bile babamdan utandığım için onu yalnız bırakmak gibi acı hallere düşmezdim. Şimdi çok pişman olsam da neye yarar? Çünkü elini öpüp kendisinden af dileyeceğim bir babam yok artık.
Sevgili dinleyiciler, Batı mantalitesi dünyada her şeyi para ve ekonomi cephesiyle görüyor. İnsana parası kadar değer veriyor ve ona kendi uygun gördüğü hayat tarzını empoze ediyor. Televizyon, basın yayın ve çeşitli kitle haberleşme araçlarıyla kendine göre ideal insan tipini sunuyor. Bu insan sporcu, aktrist ya da ses dünyasının önemli yıldızları olabiliyor. Giyim kuşamdan yeme içmeye kadar bu yıldızları örnek almaya zorlanıyor insanlar. Hastalık bir kere girmeye görsün vücuda. İnsan kendini artık olduğundan farklı göstermeye, tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye başlıyor. Kısacası farkında olmadan başkaları için yaşamaya çaba sarf ediyor. Hele bu insan batılı değil de Müslüman biri ise işte asıl o zaman başlıyor tehlike. Allah göstermesin, riya, ibadetlere de bulaşınca kurtulmak zor oluyor illetten. Tehlikeleri mi? Birlikte öğrenin.
Dinimiz bir şeyi olduğunun tersine göstermeyi kötü bir huy saymıştır. Hele ahirete yarayan ibadetleri ve diğer hayırlı işleri yaparak, ahiret yolunda olduğunu göstererek dünya arzularına kavuşmak çok büyük günahtır. Çünkü bu dünya kazancına dini alet etmek, ibadetlerini göstererek insanların sevgisini kazanmaktır. Başkalarının sevgisine ve övgüsüne kavuşmak için dünya işleriyle onlara iyilik yapmak da gösteriş olur. İbadetle olan gösteriş bundan daha fenadır. Allah rızasını hiç düşünmeden yapılan gösteriş hepsinden daha fenadır. Şöhret için vaaz vermek, nasihat etmek, din kitabı yazmak da gösteriş olur. İbadetlerde gösteriş yapmanın fenalığını bildiren hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, başkalarına gösteriş için namazını güzel kılan, yalnız olduğu zaman böyle kılmayan, Allah-u Teala'yı tahkir etmiş, ona saygı göstermemiş olur. Dünyada riya, gösterişle ibadet edene, kıyamet günü, ey kötü insan, bugün sana sevap yoktur. Dünyada kimler için ibadet ettinse, sevaplarını onlardan iste denir. Allah-u Teala buyuruyor ki, benim şerikim, ortağım yoktur. Başkasını bana ortak eden, sevaplarını onlardan istesin. İbadetlerinizi ihlas ile yapınız. Allah-u Teala, ihlas ile yapılan işleri kabul eder. Gösterişin zıttı, aksi ihlastır. İhlas, dünya faydalarını düşünmeyip, ibadetlerini yalnız Allah rızası için yapmaktır. İhlas sahibi, ibadet yaparken başkalarına göstermeyi hiç düşünmez. İbadetlerini başkalarının görmesi ihlasına zarar vermez. Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki, Allah-u Teala'yı görür gibi ibadet et. Onu görmüyor isen de, O seni görmektedir. Hadis-i Kutsi'de Allah-u Teala buyuruyor ki, ben ancak ihlas ile benim için yapılan amelleri kabul ederim. Çok amel yapmışsın kabul olmamış. Ne kıymeti. Az da olsa ihlaslı ve devamlı yapılanı makbuldür. O halde her işte niyetimizi düzeltmemiz lazımdır. Mesela birisi insanlar ne kadar cömert, ne kadar hayırsever desinler diye çeşitli hayır ve hasenatta bulunmuşsa, harbe giden kimse insanlar ne kahraman insan, vatanını ne kadar seviyor desinler diye düşmanla çarpışıp ölmüşse, hadis-i şerifle bildirildiği gibi hepsi de bu işlerin hakiki mükafatına kavuşamazlar. Bir kimse insanların takdirini kazanmak için yaptırdığı çeşmenin taşına falanca şu kadar milyon yardım etmiştir diye yazdırmışsa, yaptığı hayırlar boşa gitmekle kalmaz, riyanın şiddetli azabına düçar kalır. Eğer başkalarını hayra teşvik için ismini yazdırdıysa riya olmaz. Böyle kimselere Allah-u Teala şöyle derse, ey insanoğlu, mutlak kudret sahibi ben olduğumu bildiğin halde yaptığın iyiliklere karşılık benim bilmem ve seni mükafatlandırmam yetmiyormuş gibi bir de insanların bilmesini ve seni övmelerini istiyorsun. Bu vefasızlık değil. Kimin rızasını kazanmak için o hayırları yapmışsan git, karşılıklarını onlardan al. Evet, Allah-u Teala böyle hitap ederse ne yapacağız? Bütün insanlar bizi beğense, üstün tutsa, fakat Allah-u Teala beğenmese ne kıymeti vardır? Tersine, bütün insanlar bizden nefret etse, Allah-u Teala razı olsa ne zararı olur? Bununla beraber, Allah-u Teala'nın sevdiği, beğendiği kimseleri diğer insanlar da sever. Hedefi, yalnız Allah rızası olan kişiler, dünya ve ahirette rahat ederler.
Sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünde yine her zaman olduğu gibi fıkıh köşesi yer alıyor.
Kolonyanın içine tuz koymak suretiyle kullanmakta mahsur var mıdır?
Kolonyaya tuz katılınca alkolü gitmez. kolonya dökülen yerleri namaza dururken yıkamak lazımdır.
Bazı Müslümanların yukarıda Allah şahit veya Allah gökte görüyor dediklerini işitiyoruz. Bunlar mahsurlu değil midir?
Allah-u Teala mekandan münezzehtir. Böyle söylemek çok tehlikelidir. İnsanı dinden çıkarmaya kadar götürür.
Ya Rabbi, rahmetine esirgeme diye dua etmekte mahsur var mıdır?
Bir gibi vasiyetnamesinde böyle duanın küfür olduğu bildirilmektedir. Allah-u Teala'nın esirgeme, cimrilik sıfatı yoktur.
Mevlid okumak için ücret almak caiz midir?
Caiz değildir. Ancak Kur'an-ı Kerim öğreten hocaya hediye vermek lazımdır.
Haizli bir kadının okunan Kur'an-ı Kerim'i dinlemesi caiz midir?
Dinlemesinde mahsur yoktur.
Bir kimse gusül abdesti aldıktan birkaç saat veya birkaç gün sonra bir yerinde yağlı boya gibi su geçirmeyen bir maddenin bulunduğunu görse, kuru kalan yeri yıkamak kâfi gelir mi?
Kuru kalan yeri yıkamak kâfi gelir. O gusülle namaz kılmışsa onları da kaza eder.
Kaza namazı hangi vakitlerde kılınmaz?
Kaza namazı kılınmayan üç vakit şunlardır. Güneş doğarken, batarken ve tepedeyken. Güneş doğduktan 50 dakika sonraya kadar ve öğle namazı okunmadan 20 dakika önceye kadar kılmamalıdır. Güneş batarken sararmaya başlayınca kaza namazı kılmamalıdır.
Evde kaza namazı kılarken veya yolculukta sırf kendim için yavaşça ezan okuduğum zaman ellerimi kulaklarıma koymam gerekir mi?
Yavaş ezan okurken eller kulaklara konmaz. Ancak yüksek sesle okurken elleri kulaklara koymak sünnettir. Yavaş okuyanın ellerini kulaklarına koyması sünnet değildir.
Bir hanım kocasıyla namaz kılarken imamın neresinde durması lazımdır?
Bir hanım kocasıyla cemaatle namaz kılarken erkekler gibi bir hizada durmaz. İmamın arkasında durması lazımdır. Anne, kız kardeş gibi mahrem akrabalar da imamın arkasında durmaları lazım.
Fıtık, felçli veya herhangi bir hastanın sandalyeye oturarak namaz kılması caiz midir?
Sandalyeye değil, yere oturarak kılmalıdır. Oturarak kılamazsa yatarak kılar. Hristiyanlara benzememek için sandalyede kılınmaz.
Evet sevgili dinleyiciler, bir Alo Türkiye gazetesi programının daha sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya kadar Allah'a ısmarladık.
Allah'a ısmarladık. Esen kalın.